Ayrım 56, sayfa 558. 17. bölüm. Bayan Wadman'ın bu çok yönlü saldırıları sizin de kolayca teşhis edebileceğiniz gibi tarihte aynı nedenlerle girişilmiş nice saldırıdan pek farklı değildi. Sıradan bir izleyici onların saldırı olduğunu bile düşünmeyecektir. Düşünse bile hepsini aynı kefeye koyacaktır ama ben onları yazmıyorum. Onlara sıra geldiğinde merak etmeyin, her birini daha ayrıntılı biçimde betimleyecek zamanım olacak. Hem de bir sürü bölüm sonra değil. Zira babamın dürüp sakladığı birkaç yazı ve çizim dışında bu bölüme ekleyeceğim pek bir şey kalmadı. Boche'nin Fransa'nın kuzeyinde bir zamanlar kalesi olan küçük bir kasaba. Çok iyi korunmuş bir planı var. Bu plan ben var oldukça aynen korunacaktır. Sağ alt köşesinde Bayan Wadman'a ait olması fevkalade muhtemel bir parmak ve baş parmak izi bulunuyor. Öteki köşede amcam Toby'ye ait olduğundan kesinlikle emin olduğum bir çift parmak izi daha var. İşte bu saldırıların en şaşmaz kanıtı, zira haritanın her iki köşesinde hayli ilerlemiş ama başlangıcı gene de belirli iki yırtık izi bulunuyor. Bunlar kuşkusuz nöbetçi kulübesinde delinmiş delikler. Kutsal olan her şey adına. Bu paha biçilmez kutsal kalıtlar, çivi izleri ve dikenleriyle benim için Roma Kilisesi'ndeki kalıntıların tümünden daha değerli. Ve eminim ben bu konularda kalem oynatırken Azize Radunga'nın... Bakınız, dördüncü kitap, Slavkenbergi Fabella, Slavkenbergius'un hikayesi, not 1. Etine göre dikenleri, aynı adı taşıyan rahibeler, Fesse'den Kleni'ye giderken yolda size Tanrı aşkına göstereceklerdir. 18. bölüm. Sanıyorum ki, saygıdeğer efendim, dedi Trim, surların hemen hemen tümü yıkıldı ve rampa mendirekle aynı hizaya geldi. Bence de öyle, diye yanıtladı amcam Toby, bastırmaya çalıştığı kırık bir iç çekişle. Ama içeri gel Trim ve barış görüşmelerini başlat, her şey masanın üzerinde serili duruyor. 6 haftadır duruyorlardı, dedi onbaşı, ama bu sabah ihtiyar kadın onlarla ocak tutuşturdu. O halde, dedi amcam Toby, bundan böyle verdiğimiz hizmetin bir anlamı yok. Dahası, dedi onbaşı, bunca çabamıza yazık ve bunu söylerken de elindeki küreği yanında duran el arabasına akla gelebilecek en teselli kabul etmez keder ifadesiyle sapladı. Kazmasını, öncü küreğini, çitin çevresindeki kazıkları, diğer askeri teçhizatı manevra alanından dışarı taşımak üzere toparlanmaktaydı ki birden o da ne? Nöbetçi kulübesinden gelen bir ses. Zira kulübe ince sandık tahtalarından yapılmıştı, bunu yapmaması gerektiğini fısıldadı kulağına. Hayır, dedi onbaşı kendi kendine. Yarın sabah efendim uyanmadan yaparım, ve küreğini el arabasından geri çekip aldı, sahra şevinin ayağında bir şeyleri düzleyecekmiş gibi yaparak el arabasından biraz toprak aktardı. Asıl amacı efendisine biraz daha yaklaşabilmek, onun dikkatini çekmekti. Birkaç kürek toprak döktü yere, küreğin ucuyla döktüğü toprağı düzledi ve amcam Toby'nin ayaklarının dibine çöküp şöyle dedi. 19. bölüm. Binlerce kez eyvah, izninizle efendim, bir askerin böyle aptalca konuşmasını ayıplayabilirsiniz ama şunu diyeceğim ki, bir asker de, diye haykırdı amcam Toby, onbaşının sözünü keserek, en az bir edebiyatçı kadar aptalca şeyler söyleyebilirim. Ama aynı sıklıkta değil izninizle efendim, dedi onbaşı. Amcam Toby başını sallayarak onu onayladı. O halde binlerce kez eyvah ki, dedi onbaşı gözünü Dunkirk'e dikerek ve mendireye, tıpkı Servius Sulpicius'un Asya'dan dönerken, Egina'dan Magera'ya gelirken, Korint ve Pirius'a baktığı gibi bakarak. Binlerce kere yazıklar olsun izninizle efendim bu istikamları yıkanlara ve binlerce kere yazık olsun onları ayakta tutanlara. Haklısın Trim, her iki açıdan da haklısın, dedi amcam Toby. İşte bu, diye sözünü sürdürdü onbaşı, onların yıkımının başlangıcının nedenidir. Ben efendime bir kez olsun eskilerde olup bitmişler konusunda ne tek bir söz etmiş, ne ıslık çalmış, ne şarkı söylemiş, ne gülmüş, ne ağlamışımdır. Ne de efendime bu konuda iyi ya da kötü bir hikaye anlatmışımdır. Senin kendine özgü pek çok meziyetin vardır Trim, dedi amcam Toby, ve bunların arasında iyi bir anlatıcı olmanı da sayabilirim. Acı çektiğim sıralarda ya da mutsuz olduğum zamanlar beni avutmak için anlattıklarını düşününce, bana hemen hiçbir zaman kötü bir hikaye anlattığını söyleyemem. Çünkü izninizle efendim, Bohemya Kralı ve Yedi Şatosu dışında size anlattıklarımın hepsi de gerçektir. Çünkü benim başımdan geçmiştir. Ama bu anlattıklarına daha az ilgi duymamı gerektirmez Trim, dedi amcam Toby. Kuzum, nedir bu sözünü ettiğin hikayenin özelliği? Doğrusu gerçekten meraklandım. Söyleyeceğim efendim, dedi onbaşı. Yeter ki, dedi amcam Toby, Dunkirk'ü ve Mendire'ye safiyane bakarak, yeter ki şenlikli bir hikaye olmasın anlatacağın. Çünkü Trim, böyle hikayeler dinlemek için eğlentinin yarısı da dinleyicinin kendisi de beraberinde getirmelidir. Oysa ben Trim, içinde bulunduğum ruh hali yüzünden hem sana hem de hikayene haksızlık edebilirim. Hiç de neşeli bir hikaye değil, diye onu yanıtladı Trim. Umarım çok iç kapayıcı da değildir, diye ekledi amcam Toby. Ne biri ne öbürü, dedi onbaşı. Ama gene de zatalilerinize pek uygun. Sana canı gönülden teşekkür ederim, diye haykırdı amcam Toby. Lütfen başla Trim. Onbaşı amcamı selamladı. Montero şapkasını öylesine zarif bir hareketle başından çıkarması hiç de sanıldığı kadar kolay bir iş değildi. Ve bence onbaşı gibi efendisine böylesine bağlı bir adamın çimenler üzerine bağdaş kurmuş otururken yerlere kadar eğilerek amcamı selamlayabilmek için gövdesini geriye vermesi ve aynı zamanda şapkasını hiç zorlanmaksızın sol elinin iki parmağıyla baş parmağı arasına kıstırıp hafifçe bastırdıktan sonra bir flatus, hissedilebilir bir hava akımı ile çekip çıkartması da doğrusu aynı oranda zordu. Ama onbaşı her ikisini hem de o pozisyondayken başarıyla gerçekleştirdi ve hikayesine, efendisinin ruh haline en uygun ses tonunu bulabilmek için bir iki kez öhleyerek sesini akort ettikten ve efendisine sevecen bir bakış fırlattıktan sonra şöyle başladı. Bohemya Kralı'nın ve Yedi Şatosu'nun hikayesi. Bir zamanlar Onbaşı, daha Bohemya'ya giremeden amcam onu durdurdu. Montero şapkasını bir önceki bölümün sonunda başından çıkarıp yere yanına koymuş olduğu için başı açıktı onbaşının. İyiliğin her yerde gözü olduğundan onbaşı daha hikayesinin beşinci sözcüğüne varamadan amcam Toby onun Montero şapkasına bastonuyla sorgular bir biçimde dokunmuştu. Sanki neden şapkanı takmıyorsun Trim der gibi Trim şapkasını saygıyla ağır ağır yerden aldı ve ön tarafındaki işlemeye utançla baktıktan sonra, zira işlemenin yaprakları ve en belirgin desenleri iyice yıpranmış, lime lime olmuştu, konu hakkındaki fikirlerini beyan etmek üzere ayaklarının arasına yerleştirdi. Biraz söyleyeceklerimin, diye haykırdı amcam Toby, her bir kelimesi gerçek. Bu dünyadaki hiçbir şey Trim sonsuza dek sürmez. Ama sevgili Tom, sevginin ve anılarının yadigarı böyle yıpranıp eskidiği zaman ne diyeceğiz? Başka bir şey söylemen gerekmez Trim, dedi amcam Toby. İnsan kıyamet gününe dek bunlarla uğraşsa bile Trim, inanıyorum ki bir yere varamaz. Amcam Toby'nin haklı olduğuna ve şapkasından daha has bir öğüt çıkarmayı hiçbir insanın aklı yetmeyeceğine kani olan Trim, ısrar etmekten vazgeçip şapkasını başına geçirdi. Elini bu hissenin ve kıssanın alnında oluşturduğu düşünceli kırışığın üzerinden onu silmek istercesine geçirdi. Önceki sesine ve bakışına dönerek Bohemya Kralı'nın ve Yedi Şatosu'nun hikayesine yeni baştan başladı. Bohemya Kralı'nın ve Yedi Şatosu'nun hikayesine devam. Bir zamanlar Bohemya'da bir kral yaşardı. Ama bu kralın kimin hükümranlığı altında yaşadığı konusunda korkarım efendimi aydınlatamayacağım. Gerekmez Trim, diye haykırdı amcam Toby. Senden böyle bir şey beklemiyorum. O zamanlar izninizle efendim devlerin nesli tükenmek üzereydi. Ama bu İsa efendimizin doğumundan sonraki hangi yıla tekabül eder onu beni hiç ilgilendirmiyor, dedi amcam Toby. Ancak izninizle efendim bunlar bir hikayeyi daha dinlenir kılan ayrıntılardır. Bu senin hikayen Trim. Onu dilediğince söyleyebilirsin ve dilediğin zaman da anlatabilirsin, dedi amcam onbaşıya sevecenlikle bakarak. Dünyada istediğin zamanı seç ve hikayeni o zaman da anlat, dilediğini yapmakta özgürsün. Onbaşı eğilerek selamladı amcamı. Çünkü amcam Toby şimdiye dek yaşanmış tüm yüzyılları ve o yüzyılların her bir yılını dünyanın yaratılışından Nuh tufanına, Nuh tufanından İbrahim'in doğumuna, ilk Hristiyanların hac yolculuklarından İsrailoğullarının Mısır'dan ayrılışına ve tiranların, Olympus tanrılarının ve Urbekenditaların... Bakınız 3. kitap 36. bölüm not 4. Ve dünyanın çeşitli uluslarının yaşadığı nice nice çağ üzerinden İsa'ya dek ve oradan da onbaşının hikayesini anlatmakta olduğu ana kadar olan tüm zamanları onbaşının ayakları dibine sermekteydi. Ama özgürlük ne zaman avuç dolusu bir şeyler sunsa ve iffet nasıl parmağını bile kaldırmazsa onlara dokunmak için onbaşı da kendisine sunulanlar arasından en berbat yılı seçti. Bunun ne olduğunu siz ekseriyet ve ekaliyet efendilerim, o yıl her zaman son oy verme takviminin son oy verme yılıdır, öyledir, yok değildir diye birbirinize düşmeyesiniz diye ama sizin sandığınızdan çok farklı bir nedenle açıklayacağım. Yıl onbaşının en yakınındaki yıldı. İsa Efendimizin doğumunun 1712. yılı. Ormond dükünün Flanders'da şeytani işler yaptığı yıl, onbaşı işte o yılı seçti ve Bohemya'ya baştan kara daldı. Bohemya kralının ve yedi şatosunun hikayesine devam. İsa Efendimizin 1712. yılında efendim, açıkça söylemem gerekirse Trim dedi amcam Toby, o yıl dışında herhangi bir yıl beni mutlu edebilirdi. Yalnızca o yıl tarihimizde bir leke olduğu için Fagel... François Nicolas Fagel 1655-1718 İspanya hanedan savaşlarında çarpışmış Hollandalı Mareşal. Var gücüyle tahkimatı savunurken askerlerimizi geri çekip Quesnoy kuşatmasına katılmayı reddettiğimiz için değil ama senin kendi hikayen açısından da eğer gerçekten de çünkü sanırım ki vazgeçmenin bir nedeni de buydu eğer devler söz konusuysa tek bir dev izninizle efendim. Bir ya da 20 fark etmez dedi amcam Toby. Bence sen gerek eleştirmenlerin gerekse halkın geri kalanının şerrinden korunmak için hikayeni en azından 7-8 yüzyıl gerilere götürmeliydin. Bu yüzden de sana tavsiyem hikayeni daha sonra bir daha anlatırsan. İzninizle efendim, hayatta olduğum sürece hikayemi bir kez olsun anlatabilirsem eğer onu bir daha adam, kadın, çocuk asla kimseye anlatmayacağım dedi Trim. Ha ha ha ha dedi amcam Toby ama gülüşünde öyle yüreklendirici bir tonlama vardı ki onbaşı hikayesini daha da şevkle anlatmaya koyuldu. Bohemya kralının ve yedi şatosunun hikayesine devam. Bir zamanlar izninizle efendim dedi onbaşı sesini yükseltip ellerini neşeyle ovuşturarak Bohemya'da bir kral yaşardı. Ne zaman yaşadığını atla dedi amcam Toby öne eğilerek ve sözünü kestiğine kızmaması için eliyle onbaşının omzuna hafifçe dokunarak. Zamanı tümüyle bir yana bıraktırım. Bir hikaye bu tür ince ayrıntılara girmeksizin de pek güzel anlatılabilir. Eğer onlardan kesinlikle emin değilsen... Emin değilim dedi onbaşı başını sallayarak. Elbette değilsin diye yanıtladı amcam Toby. Senin ve benim gibi asker olmak için yetiştirilmiş, tüfeğinden ötesini ya da sırt çantasından berisini görmeyi pek bilmeyen bizlerin bu gibi konularda yeterli bilgimiz olması kolay değildirim. Tanrı sizden razı olsun efendim dedi amcam Toby'nin akıl yürütmesinden olduğu kadar akıl yürütme biçiminden de etkilenen onbaşı. Bizlerin yapacak başka işlerimiz var. Sefer halinde, yürüyüşte ya da karargahta görevimizin başında olmasak bile fişekliğimizi yağlamamız gerekir izninizle efendim. Teçhizatımızın bakımını yapmamız, üniformalarımızı onarmamız, tıraş olup temizlenmemiz, her an teftişe hazır olmamız gerekir. Bir askerin izninizle efendim diye coşkuyla ekledi onbaşı, coğrafyayla ne ilgisi olabilir? Sanırım tarihle demek istedin Trim dedi amcam Toby. Zira coğrafya bir asker için fevkalade elzemdir. Mesleği gereği gittiği her ülkeyi ve onun sınırlarını iyice bilmesi gerekir. Her şehri, her kasabayı, her köyü ve her köycüğü onlara giden tüm kanalları, yolları ve patikaları bilmelidir. Geçtiği her ırmağı, her dereyi Trim bir bakışta tanıyabilmelidir. Hangi dağlardan kaynaklandıklarını, hangi yolu izlediklerini, üzerinde nerelere kadar tekneyle yolculuk edilebileceğini, hangi noktaların istihkama elverişli olduğunu, hangilerinin olmadığını, her bir ovanın verimlilik durumunu ve de kimlerce ekilip biçildiğini bilmelidir. Ayrıca ordunun geçeceği tüm düzlükleri ve geçitleri, kaleleri, bayırları, ormanları ve bataklıkları tarif edebilmeli, kendisinden talep edildiğinde haritasını çıkarıp gösterebilmelidir. Bütün bu yörelerin ürünlerini, çiftliklerini, madenlerini, sularını, iklimlerini, mevsimlerini, soğuklarını, sıcaklarını, halklarını, geleneklerini, göreneklerini, dillerini, izledikleri siyaseti ve hatta dinlerini bilebilmelidir. Aksi halde onbaşı diye sözünü sürdürdü amcam Toby, söylevinin bu bölümü hoşuna gitmeye başladığından nöbetçi kulübesindeki yerini terk edip ayağa kalkmıştı. Marlboro ordularını Mayıs kıyılarından Belburg'a, Belburg'dan Korpenord'a, artık onbaşı da ayağa kalkmıştı ve Korpenord'dan Trim, Kalsekane, Kalseken'den Nüvdorf'a, Nüvdorf'tan Lendenburg'a, Lendenburg'dan Mildenheim'a, Mildenheim'dan Elçingen'e, Elçingen'den Gingen'e, Gingen'den Balmerofen'e, Balmerofen'den düşmanın istikamını yerle bir ettiği Skellenburg'a nasıl yürütebilirdi ve nasıl Tuna'yı aşıp Leh'i geçip askerini imparatorluğun ta kalbine kadar kendisi en önde yürüyerek Freiburg, Hockenwart ve Schönewelt üzerinden Blenheim ve Hochesset düzlüklerine varabilirdi. Nedenli yaman bir asker olursa olsun Marlboro coğrafyanın yardımı olmaksızın bir adım bile atamazdı. Tarihe gelince Trim diye sözünü sürdürdü amcam Toby, nöbetçi kulübesine dönüp her zamanki yerine yeniden soğukkanlılıkla oturarak, eğer bu bilim dalının ışıkları barutun keşfini tayin etmemiş olsaydı, bir askerin bu konuyla fazla ilgilenmesi gerekmez diyebilirdim. Oysa bu buluş ve onun daha önceki bilgileri alt üst eden duymalara, seza uygulamaları, askeri gelişmeler açısından yepyeni bir dönem açmış, gerek denizde gerek karadaki saldırı ve savunma anlayışını tümüyle değiştirmiş ve bunu öyle bir beceriyle başarmıştır ki dünya artık onun ne keşfedildiği tarihi kesinlikle saptayabilmekte, ne bu önemli kâşifin kim olduğunu açıkça sorgulayabilmekte, ne de bu keşfe yol açan koşulları irdeleyebilmektedir. Amacım diye sözünü sürdürdü amcam Toby, tarihçilerin üzerinde fikir birliğine vardıkları İsa Efendimizin doğumunun 1380. yılında 4. Charles'ın oğlu Venkeleus. 4. Venkeleus 1361-1419 Bohemya Kralı, Germen Kralı, Kutsal Roma İmparatoru. Döneminde Schwartz, Bertolt Schwartz muhtemelen bir zamanlar 1313 tarihlerinde barutu icat ettiği sanılan varlığı belirsiz Alman Fransiskeni. Stern'in bu ve devamındaki bilgiler için kaynağı olan Chambers'ın Siyaklopedyası 1380 tarihini verir.
Adında bir rahibin Cenevizlilerle savaşmakta oldukları sırada Venediklilere barutun nasıl kullanıldığını öğretmiş olduğunu inkar etmek değil, ama eminim ki ilk kez olmuyordu bu. Zira Leon Piskoposu Don Pedro'ya,
Stern bu bilgiye kaynak olarak Peter Maxian'ın Various Readings'ini, çeşitli okumaları gösteren Chambers'ı yanlış yorumlamaktadır.
Bakılacak olursa, ama neden izninizle efendim, rahipler ve piskoposlar barut konusunda kafa yoruyorlar ki? Tanrı bilir dedi amcam Toby. Tanrı her şeyin içinden güzel ve iyi olanı bulur çıkarır. Evet, Don Pedro Toledo'yu yerle bir eden Kral Alfonsus,
9. Alfonso 1311-1350 Kastilya ve Leon Kralı.
Vakiyatnamesinde der ki 1343 yılında, yani o tarihten 37 yıl önce, barutun esrarı bilinmekte ve hem Magribiler hem de Hristiyanlar tarafından başarıyla kullanılmaktadır. Üstelik yalnızca deniz savaşlarında da değil, İspanya ve Berberistan'daki hafızalardan silinmeyen pek çok kayda değer kuşatma sırasında ve bütün dünya bilir ki keşiş Bacon, Roger Bacon yaklaşık 1220-1292 ürettiği nitrat, kömür ve sülfür karışımı bir patlayıcıyla ünlenmiş İngiliz Fransiskeni. Bu konuda derhal yazılar yazmış ve Schwartz daha doğmamışken ondan 150 yıl önce dünyaya barutun terkibini bildirmiştir. Kaldı ki Çinliler diye ekledi amcam Toby, onun bu açıklamasından da yüzyıllarca yıl önce barutu bulmuş olduklarını bütün müsbiteleriyle ortaya koyarak bizi utandırmaktalar. Yalancı güruhu diye haykırdı Trim. Bu konuda şöyle ya da böyle yanılıyorlar dedi amcam Toby. İstikamlarının hali hazırdaki sefil durumuna da yansıyor bu. Tuğla bir duvardan ibaret ve tabi koltukları olmayan bir hendek ve bize her zafiyesinde tabi olarak gösterdikleri şeyler öyle barbarca inşa edilmişler ki dünyanın gözüne şu benim 7 şatodan biri gibi görünmekteler. İzninizle efendim dedi Trim. Amcam Toby karşılaşılabilecek bir örnek bulamamanın sıkıntısı içinde de olsa Trim'in önerisini nazikçe geri çevirdi. Ama Trim Bohemya'da bunlardan yarım düzine daha bulunduğunu ve kimlere hediye edeceğini bilemediğini söyleyince onbaşının eli açıklığı amcam Toby'yi öylesine etkiledi ki barut konusundaki söylevinden derhal vazgeçip onbaşıdan Bohemya Kralı ve Yedi Şatosu'nun hikayesini lütfen sürdürmesini rica etti. Bohemya Kralı'nın ve Yedi Şatosu'nun hikayesine devam. Bohemya'nın bu bahtsız kralı dedi Trim, bahtsızdı demek diye haykırdı amcam Toby, kendini barut ve diğer askeri konulara iyice kaptırdığından ve bu nedenle onbaşının sözünü sık sık kestiğinden kralın özelliği aklında kalmamıştı. Demek kral bahtsızdı Trim dedi amcam Toby üzüntülü bir sesle. Onbaşı önce kullandığı sözcüğe ve eş anlamlılarına içinden bela okudu, ardından Bohemya kralının hikayesinin temel alanlarını zihninde tek tek geri sardı. Her birinden çıkardığı sonuç kralın dünyadaki en bahtiyar adam olduğuydu. Onbaşı durakladı, kullandığı sıfatı geri almak hiç işine gelmiyordu, bir açıklama yapmak daha da işine gelmiyordu, hikayesini duruma uydurmak amacıyla eskisinin bilge insanları gibi çarpıtmak da istemiyordu. Yardım dileyen gözlerle amcam Toby'ye baktı ve amcam Toby'nin aynı bekleyişle ona bakmakta olduğunu gördü, boğazını temizledi ve devam etti. Bohemya kralı izninizle efendim diye yanıtladı onbaşı. Evet, bahtsızdı. Şöyle, denizcilikten ve denize ilişkin her türlü işten fevkalade hoşlandığı halde aksine bakın ki Bohemya krallığında denize açılan tek bir liman yoktu. Nasıl olabilir ki Trim diye haykırdı amcam. Bohemya toprakları denize falan açılmaz ki. Nasıl olabilir yani? Olabilir dedi Trim. Eğer Tanrı isteseydi olabilir de. Amcam Toby Tanrı'nın adından ve sıfatından her zaman çekinerek saygıyla söz ederdi. Sanmıyorum dedi amcam Toby bir süre durakladıktan sonra. Zira dediğim gibi doğuda Silezya ve Moravya, kuzeyde Lusatya ve yukarı Saksonya, batıda Frakonya ve güneyde Bavyera ile sınırlanmış olduğundan Bohemya, Bohemya olmaktan vazgeçmeden denize ulaşamazdı. Öte yandan denizin Bohemya'ya kadar gelebilmesi için Almanya'nın büyük bir bölümünü basıp milyonlarca savunmasız ve bahtsız insanı sular altında bırakması gerekirdi. Rezalet diye haykırdı Trim. Böyle bir şey diye sakin bir sesle ekledi amcam Toby. Onun babasının merhametten yoksun olduğunu gösterir ki Trim, kanımca bu asla mümkün değildir. Onbaşı cani yürekten hak verdiğini ifade eder bir biçimde amcamı eğilerek selamladı ve sözünü sürdürdü. Bohemya kralı güzel bir yaz akşamı kraliçesi ve maiyetiyle birlikte tesadüf bu ya yürüyüşe çıkmış. Hah bak tesadüf burada doğru işte Trim diye haykırdı amcam Toby. Çünkü Bohemya kralı kraliçesiyle birlikte neyse bunu bir yana bırakalım. Burada gerçekten bir olasılık söz konusu yürüyüşe çıkabilirdi de çıkmayabilirdi de. Bohemya kralı izninizle efendim dedi Trim. Dünyada olup biten her şeyin kader tarafından önceden belirlenmiş olduğunu düşünürdü. O kadar ki askerlerine sık sık top varsa menzili de vardır derdi. Büyük adammış dedi amcam Toby. Ve şuna her zaman inanmışımdır ki diye sözünü sürdürdü Trim. London Savaşı'nda beni sakat bırakan top mermisinin dizime isabet etmesinin beni kralın hizmetinden alıp siz saygıdeğer efendimin hizmetine vermekten ve böylece yaşlılık günlerimi huzur içinde geçirmemi sağlamaktan başka bir amacı olamazdı. Başka türlüsü zaten düşünülemezdi Trim, dedi Toby amcam. Gerek onbaşının gerekse efendisinin yürekleri aynı anda taşkın bir duygusallıkla doldu. Bunu kısa bir sessizlik izledi. Dahası diye sözünü yeniden aldı onbaşı, sesine şen bir eda gelmişti. O atış sayesinde hayatımda ilk ve son kez izninizle efendim aşık oldum. Demek aşık oldun Trim, dedi amcam Toby gülümseyerek. Hem de delicesine, dedi onbaşı, sırılsıklam. İzninizle efendim, ne zaman, nerede, sonunda ne oldu, bu konuda şimdiye dek bana tek kelime söylemedin, dedi amcam Toby. Sanırım, dedi Trim. Alaydaki her bir davulcu ve her bir çavuşun oğlu biliyorlardı, diye yanıtladı Trim. Eh, artık ben de bilsem iyi olur, dedi amcam Toby.